İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler'le yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda değerli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Heykeltıraş Filinta Önal bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sizi tanıyarak başlayalım programımıza.
Olur. 1972 Ankara doğumluyum. Ortaokul, lise, ilkokul hepsi Ankara'da. Üniversite de Ankara'da. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne girdim. İşte yüksek lisans filan öğrenim oralarda devam etti. 90'lı yılların ortalarından beri de fiilen uygulamalı olarak işimi, sanatımı icra ediyorum. Hep heykel ve ona benzer işler. Hiç başka bir şey yapmadım yani. Sanatımı icra ettim.
Peki özellikle mi heykel bölümünü istemiştiniz?
Ha, doğrudur. Özellikle istedim. Sevdim.
Hacettepe özellikle miydi?
Ankara'da Hacettepe vardı. Onun için Ankara'da yaşadığımız için. Belki yani İstanbul ya da yani İzmir başka bir şehir olsa oradaki
Gazi okul, falan yok muydu?
Gazi'deki öğretim şeydi. Evet, yani öğretmenliğe yönelik. Gazi vardı.
Evet.
Aslında Gazi'ye de gitmiştim, araştırmıştım. Hı hı. Hacettepe'ye gitmeden önce. Gazi'deki biraz daha genel kültür, hem resim, heykel, seramik hepsiyle ilgili bir genel kültür veriliyor ama milli eğitimde öğretmen olmak üzere yetiştiriliyor. Hı hı. Elbette oradan da çıkan değerli sanatçılar, meslektaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız var. O ayrı ama
siz,
yani bizim
biraz
spesifik, yani ben sanatı düşündüğüm, hedeflediğim için,
evet.
Ankara'da da olduğum için oraya girdim okula.
Zaten çok da güzel bir okul, yani ona bir şüphe yok da merak açısından soruyorum.
O vardı, evet. Hı.
Yani daha çocuk yaşlarda mı peki sanatçı olmayı düşündünüz? Nasıl oldu?
Şöyle, çocuklukta tabii tam bilemiyor insan. Hı. Ama bir yönelim oluyor, bir istek oluyor.
Genelde içinde. Doktor olmayı çocuklar değil mi?
Doğru, öyle yöneliyorlar. Şey. Avukat pek çok şey, aileler yönlendiriyor daha çok belki. Çocukken olmasa da ama yani lise zamanlarında karar verdim bu işe. Daha önce, daha küçükken mimarlık falan düşünüyordum.
Yine yakın ama.
Gene yakın yani. Tabii. Evet, çünkü bir tasarım işi var.
Evet.
Yaratıcılık denen kavram insana bir hediye gibi. Yani her meslekte var. Hayatın her boyutunda var. Her mesleğin içinde var. İnsana has olan bir şey. Özellik diyelim. Ama bu kavramın en özgür aktivite alanı sanat. Sanatların hepsi. Müzik olur, heykel olur, resim olur. Tümü yani tüm sanatlar da daha özgür bir şekilde bunu ifade edebiliyorsunuz. Onun için sanata yöneldim diyeyim. Yani mimarlıkta da var ama fonksiyon ve benzeri şeyler, kullanım girecek, insanların yaşayacağı mekanlar, sizi sınırlayan şeyler var, faktörler var.
Daha özgür olmayı seçtiniz.
Tabii. Belki. Sanatta siparişin dışında sadece kendi kaygılarınızı taşıyarak yapabileceğiniz tasarımlar, işler var. Daha özgür olabileceğimi düşündüm. Daha rahat olabileceğimi düşündüm. Onun için sanat heykeli seçtim.
Öğretim görevlisi olarak da
bir dönem oldu.
Bir dönem
resmi
mı?
De aslında tercih edebilirdim. Resimle heykel arasında biraz şey yaptım. Böyle gidip acaba geldiniz. Hangisi gidip gelsem? Kardeş meslekler bildiğiniz gibi.
Evet.
Resim tabii ki her şeyin temeli. Bizim işimizin de temeli. Kardeş meslekler. Yani onu bilmeden heykel olmaz. Yani geliştiremezsiniz. Bu da değerli bir sanat ama bir gün okulda inceleme yaparken, yani hangi okula gireyim, hangi bölüme gideyim diye incelemeler, araştırmalar yaparken tesadüfen okulda taş yüklü bir kamyon gördüm. Yani okula malzeme gelmiş anladığım kadarıyla. Taş bloklar doluydu üstünde. Kocaman parçalar. O kadar etkilendim ki yani taş aslında taş deyip geçebilirsiniz. Kırarsın yere moloz diye döşersin veya bina yaparsın, yapı yaparsın. Herhangi bir şey yapılabilir ama aslında taşın oluşumuna, varoluşuna baktığınızda bizden çok çok önce bu dünyada var olmuş bir şey. Varlık aslında. Biz daha sonra bu dünyaya gelmişiz. Milyonlarca yıldır var. Yani insanın varoluşundan, yaratılışından diyelim. Çok öncesinden beri var, hazırlanmış bir şey. Bu var. Sanki milyonlarca yılın hafızasını, o evrenin, gezegenin hafızasını bünyesinde barındırıyormuş gibi bir duygu vardı içimde.
Evet.
Ben de ona işte
bir
şekil...
Değişik bir bakış açısı ama yani.
Öyle hissettim ya.
Bakamayacağı bir pencereden öyle bakmışsınız. Evet.
Yani aslında öyle. Yani biz gelip geçeceğiz değil mi?
Tabii.
Geriye ne kalıyor? Eserler kalıyor. Kişiliğimiz düzgünse iyi anılar, iyi sözler kalıyor. Kişiliğin kötüyse ona göre şeyler. Ama onlar da çabuk unutuluyor. İyi olan şeyler daha kalıcı ve ürün kalıyor. Yani işte filozofların düşünceleri kalıyor. Sanatçıların eserleri kalıyor. Kitaplar kalıyor. İyi anılar kalıyor. İşte aslında o da geçici. Dünya var olduğu kadar. İnsan var olduğunca kalıcı. Bir süre sonra o da geçiyor gidiyor. Ama o taş tabii şey, yani oluşumuna bakıyorsun, benden çok çok yıllar sonra da kalıcı olacak bir şey. Hı-hı. Belki iyi bir işlere yarar falan. Biraz da insanda bir heves oluyor. Benim dışımda var olmuş, var edilmiş bir şey, malzeme. Ama ben, işte ben de varım artık. Bir süreliğine buradayız yani. Bir süreliğine bu dünyadayız. Gidene kadar onu işleyebilmek, ona bir şekil vermek, kendimce bir düşünce katmak. Bir anlamda hani ruh gibi diyeyim ama tam da değil işte. Yani ona bir karakter diyelim, bir kişilik katmak, biçimle, bir içerik katmak insana hoş geliyor. İz bırakıyorsunuz aslında. Aslında hepimiz ölümsüzlüğü arıyoruz. Yani ölümlüyüz, ölümlü varlıklarız. Ama şu anda ölümlü olduğunu kabul edemiyor insanoğlu aslında. Belki ölümsüz olmak için falan çabalar yani. İnsanın bütün çabaları. Belki sanatta böyle bir şey yani. İz bırakmak. Biraz da yaşamın gelişimine katkı. Edebiyat eserlerinde daha çok. Belki resim, heykellerden daha etkili bunlar. Müzik ve edebiyatta. Yaşamın gelişmesine, olumlu yönde gelişmesine, medeniyetin gelişmesine katkıda bulunuyorsun. Eser bırakıyorsun. Sen gittikten yüzlerce yıl sonra bile o içerik kalıyor ve insanlar tarafından benimseniyor. Üzerine bir tuğla daha koyarak onlar da kendisini geliştiriyor. Medeniyetin gelişmesi için sanat gerekli. Tıpkı bilimin ve inancın gerekli olduğu gibi önemli bir şey sanat. Yani bir sac ayağı gibi bu üçü insanın ruhunu yüceltmekte önemli kavramlar. Onun için sanat önemlidir. Belki dedim hani şu dünyanın gelişimine naçizane bir katkım olursa ben de mutlu olurum. Bunu düşünerek çalışmaktan mutlu oluyorum. Yani asıl olan mutluluk. Sevdiğin işi yaparak mutlu olmak.
Ama gayeniz de güzelmiş.
Öyle. Evet. Yani. Budur yani. İnsanı çözümlediğinizde bu geliyor. Varlık, yokluk noktasına geliyorsunuz yani.
Evet ama herkes belki bu perspektiften bakamayabiliyor yine. Tamam doğru buna geliyoruz ama her insan böyle bakamıyor. Evet. Bu da bir gerçek. Belki bu da zamana, bir ayrıcalık bence. Güzel bir şey bu.
Bilemiyorum yani. Ki. Belki zamana ihtiyacı vardır. Belki tecrübeler. Yani ölümle karşılaşmak. Mesela rahmetli babam kalp krizinden kaybettiğimizde benim evdeydi. Elimizdeydi. Yani elimde. Aslında hani bakıyorsun ölüm bir şekilde olacak ama güzel temiz bir ölüm. Yani kendi çocuğunun elinde pırıl pırıl çekip çekmeden, çektirmeden pırıl pırıl gitmek. Arkasında da güzel anılar, eserler, işler bırakıp gitmek güzel. Yani o da güzel. Tabii bunlarla erken tanışınca biraz erken büyümek, olgunlaşmak durumunda kalıyor insan. Belki de benim avantajım diyeyim. Hani kimisine göre dezavantajdır da. Birilerini kaybetmek üzücüdür. Kabullenmek de zordur. Zaman alır ama avantaj diye düşünüyorum. Erken büyümek durumunda kaldık. Başarabildiysek ne mutlu yani.
Bu dediğiniz doğru. Ben şu an sizi ilk defa tanıyorum. Fakat şu kısa sohbetimizde bile şunu fark ediyorum. Yani düşünebilen bir insansınız ve derin düşünebilen bir insansınız. Bakın bir taşla, hayır.
Estağfurullah. Yok.
Ciddi söylüyorum. Ben iltifat için söylemiyorum. Şimdi bir taşı görüp arkasından bir şeyler düşünmüşsünüz. Sonra çok değerli bir varlığınızı kaybettiğinizde ölüm üzerine bir şeyler düşünmüşsünüz. Pek çok insan ölüm tabii ki yakınlarını kaybediyor. Günlük hayatta, hayat içerisinde, o süreç içerisinde ölümle tanışıyor, karşılaşıyor ama herkes
şüphesiz herkes tadacak mı ya?
Bu derece düşünmüyor. Ben önemli yani bu özelliğinizi fark ettiğimi ifade edeyim hemen. Güzel bir özellik bu.
Sağ olun. O şey zamanla olan bir şey. Yani insanın başına geldiğinde
yok zamanla anlamazsınız tek başına zamanla alakalı değil.
Yani ateş emin düştüğü olun, yeri yakar. Acı şeyler tabii. Her ailede olan hepimizin göreceği şeyler bunlar olabilir ama
saat acıdan bahsediyoruz. Üzüntüden, sizi götürdüğü noktadan bahsediyoruz
yani,
bakın.
Bir hayat bir maceradır ama ya. İnsan yani o macera akışında gidiyor. Nasıl diyeyim yani gene insanın biraz kişiliğiyle ilgili şeyler bunlar. Yani biraz içinde var olan ana baba terbiyesi diyelim. Aile terbiyesi diyelim. Aileden, çevreden alınanlar. Biraz yaratılışından. Karakter çünkü öyle bir şey. Kimde, nerede hangi coğrafyada, hangi toplumda kimde neye rastlayacağınızı bilemiyorsunuz. Biraz da yaratılıştan olan şans gibi bir şey. Kişiliğin müsaitse böyle algılıyorsun hayatı. Değilse başka türlü. İnsanlar çeşit çeşit. Yani bize böyle geldi hayat diyeyim yani. Hani nasıl gelirse gelsin artık kabul edip yaşıyoruz yani. Öyle o.
Güzel gelmiş size.
Güzel gelmiş. Evet. Yani şanslıyız. Ne mutlu. Yani. Ne mutlu. Evet. Öyle olsun. Evet. Öyle olsun tabii.
Sonra yurt içi ve yurt dışında diplomatik anıtsal projeleriniz var. Bunlardan bize biraz
doğrudur, bahsedin. Doğrudur. Tabii. Onlar şöyle. Yurt içinde ve yurt dışında olanlar genelde elçilikler kanalıyla olan projeler. Heykeltıraşlığın diyeyim yani benim sanatımın, mesleğimin ya da yani genelde biz yaşam biçimi olarak algılarız sanatçı olunca ama bu bahsettiğiniz yurt içi yurt dışı projelerdeki gibi resmi bir boyutu da var işimizin. Yani iki ana kulvardan bahsedeyim kabaca.
Evet. Tamam.
Bu iki kulvar, biri resmi işler, yani kamusal alanlarda, meydanlarda, resmi kurumların önünde, içinde, bahçelerinde, o kurumların iç ya da dış mimarisiyle beraber uyumlu projeler diyebiliriz. Neler olabilir? Genelde işte Atatürk heykellerinden düşünün, evet. İşte Mimar Sinan, Piri Reis benzeri şeyler. Çeşitli şairlerin, yazarların büstleri, heykelleri vardı. Bunlar işte Yahya Kemal Beyatlı olsun, Ahmet Hamdi Tanpınar, pek çoğu yani işte Nazım Hikmet, Necip Fazıl, efendim divan edebiyatından falan şairler, hatta şeyler, filozoflar vardı. İbrahim Hakkı vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onu Erzurumlu Emrah, o ikisinin büstlerini yapmıştım, bronz döküm büstlerini. Onlar kütüphanede durur Erzurum'da. Bunun gibi şeyler. Bunlar genelde bizim devletin, Kültür Bakanlığı olabilir, üniversiteler olabilir, kütüphaneler, çoğunlukla belediyeler, çeşitli il ve ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçların karşılanması için yapılmış işlerdir. Çok yüksek sanat ya da böyle özgün sanat olarak düşünülmez. Bu bir kulvardır. Ancak heykel sanatının ilk basamağıdır bunlar. Akademik eğitimin, yani görünenin aynısını yapabilmenin, ayrıca ona bir içerik yükleyip bir kompozisyon oluşturabilmenin, tasarım oluşturabilmenin temelidir. Yani bunu yapacaksınız, bileceksiniz. Ondan sonra özgün sanat anlamında daha ayakları yere basan, daha sağlıklı üretimler, işler yapabilirsiniz. Biz bunların pek çoğu da elçilikler kanalıyla yaptığım işler. Yani yarıya yakını, bizim resmi devletimiz kanalıyla ise yarıya yakında elçilikler. Genelde Latin Amerika ülkelerinin elçilikleri. Onlar da şöyle oluyor. Bizim Türkiye'nin dışarıda bir tanıtımı için yapılmış bir şey. Söz gelimi Venezuela'nın başkentinde bir Atatürk heykeli var. Evet. Bizim başkentimiz Ankara'da da onların kurtarıcısı diyelim Simon Bolivar'ın heykeli var ama aynı boyda olacak. Hani biri öbüründen yüksek değil.
Bu tür şeyler yani, var yani.
Var var tabii, diplomatik şeyler. Dikkat ediyoruz yani tasarıma. Evet, evet. Yoksa herkes kendi insanını biraz daha sevip abartabilir. Yani mesela diyelim işte bir Kanuni heykeli yapılacak. Götürülecek işte Macaristan'a konacak veya Viyana'ya konacak. Evet. Yani istiyorsun ki böyle devas.
Evet,
yani,
evet. Değil. Ama rahatsız etmeden onu.
Değil. Ha, yani öyle olma. Evet, evet. Duygusal oluyor sanatçılar. Tabii, öyle abartıya kaçılabilir. Bir takım ölçüler var. Yani bizim orada bir projemiz var. Onların da burada olması. Yani diplomatik bir karşılık ve kardeşlik diyelim. Denklik. Örneğin heykelin altındaki kaide kaç santimetre ise işte onu da ona göre organize etmiştim.
Bunu ilk defa
öğreniyorum.
Yani, evet.
Çankaya'da var şurada bir tane. Evet. Onu hatta arkadaşımla da birlikte yaptık onu.
Evet.
O zaman daha gençlik mesleğin başlarında diyelim.
Evet. Yani ekip halinde. İsmini de dikkat edelim arkadaşınızın o zaman yeri gelmişken.
Tabii. Yani değerli kardeşim İlker Kürüm'le beraber yaptık o anıtı da.
Evet.
Onu tabii heykel biraz da ekip işi. Yani bu işimizin resmi boyutu. Bir ekip, asistanlar, çıraklar gibi. Yani biz biraz usta çırak ilişkisi içerisinde de öğrenilen ve sürdürülen bir meslek. Bunlar var. Bunları yapıyorum. Bu bir şeydir. Toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasıdır.
Tabii tabii. Gerekiyor
yani,
sonuçta.
Gerekiyor. Yani önem verilen, unutulmaması gereken fikirleriyle, yaptıkları işlerle, eserleriyle bir anlamda ölümsüzlüğe belki yaşarken hatta yani biyolojik yaşamları sürerken ölümsüzlüğe kavuşmuş olarak kabul edebiliriz bu insanları ama bir ahta vefadır ya. Çağlar
tabii,
sonra
tabii.
Hatırlamak, yaşatmak. Yani yaşat ki yaşayasın diyorlar değil mi? Yani o boşa söylenmemiş yani. Yaşat ki yaşayasın diyor. Yani onun için onlara bir katkıdır. Bunlar genelde kamusal alanlarda olur. Belli boyutlarda, belli malzemelerden. Genelde bronz olur dayanıklı olması için filan. Bunların böyle kriterleri vardır. Tıpkı mimari gibi düşünün bunu. Elbette işin içinde ustalık, yaratıcılık, birazcık sanat vardır ama fonksiyon vardır. Fonksiyonel işlerdir. Siparişdir. Evet yani o figürün duruşunu, tasarımını siz kendinizce yapıyorsunuz, özgürsünüz ama belirli bir şey var. Falanca boyutta, şu metrede, şu malzemeden, şu kişinin heykeli yapılacak. Buyurun tasarımı siz yapın. Tasarımda özgürsünüz ama bir sınırlama var.
Tabii.
Çünkü bir ihtiyaç var.
Evet.
İhtiyacı ama biz ihtiyacı estetik bir çözüm bulacağız olabildiğince. Bir bütçe oluyor. Örneğin deniyor ki şu kadar bütçe içinde bunu çözeceksin. Peki tamam yani ona göre yapılacak. Bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bunlar bizim mesleğimizin temel bir kısmı. Ana bir kulvarı ama çok yüksek ya da abartılacak büyük sanat değerleri değil. Şüphesiz ustalık ve sanatçılık ama o kadar. Bir de ikinci kul var. Hepimizin, biz sanatçıların büyük çoğunluğunun sevdiği, daha çok yapmayı tercih ettiği özgün işler diye adlandırayım. Ben onları orijinal, özgün. Yani kimseye benzemeyen, sadece size benzeyen, sizin yaptığınız gibi olan, kimse gibi olmayan, kendi iç dünyanızdan, iç evreninizden, işte duygu dünyanızdan diyeyim, bulduğunuz, çıkardığınız, zaman zaman kişisel, zaman zaman toplumsal içerikleri olabilir. Değişir kişiye göre, çağa göre, zamana göre. Etkilenmeye göre yani. Tabii. Sanatçı da çevreden etkileniyor, olup bitenlerden etkileniyor. Okuduklarınızdan, yaşadıklarınızdan bir takım şeyleri süzüp, içinizde damıtıp onu dışa vuruyorsunuz. Yani kimisi sözle yapıyor bunu, şiir yazıyor. Kimisi biçimle, malzemeyle yapıyor, heykel yapıyor. Kimisi sese notaya döküyor, müzik oluyor. Bir biçimde dışarıya vuruyorsunuz. O da seçtiğiniz sanatın, kullandığınız malzemenin diliyle oluyor. O dili bileceksiniz. Hı. Mermerin dili, işte bronzun dili, metalin dili gibi diyelim. Evet. Yani teknik olarak onları öğreniyoruz. Bu başta dediğim resmi işler gibi işlerde çamurun, kilin dili. Elinizi, gözünüzü eğitiyorsunuz. Belli bir ustalık seviyesine geldikten sonra özgün işlerde önünüz daha açık oluyor. Hı-hı. Daha iyi oluyor.
Ama sonuçta yani. o basamağı geçmeden yerine geçmeli.
Yani öyle düşünüyorum gibi. Kişisel gibi, olarak. Tabii, yani evet. İkisini birbiriyle asla rekabet halinde görmüyorum. Görülmesini de yani çok anlamlı bulmuyorum. Ha, bazı meslektaşlarımız vardır. Sadece o resmi işlere yönelmişlerdir. Belki ekonomik kaygılardan. Belki hayat onlara öyle gelmiştir. Ustalıkları o yönde gelişmiştir. Onu yapan büyüklerimiz de var. Kimileri de ya ben hani daha özgür olmak istiyorum. Bu kendi koşullarımı belirleyeyim. Kendi koşullarımda çalışayım. O tarz işleri yapmayı tercih etmiyorum diyebilirler.
Evet.
Bir kısmının eğitimi yeterli olmadığı için, becerisi yeterli olmadığı için o tarafa kayıp da buna çirkin şeyler söylemeleri söz konusu olabiliyor. O ayıptır yani onları. Evet, evet. Ama anlaşılması lazım. İki kulvarı vardır. Evet. Her ikisi de yapılabilir. Dileyen dilediğini tercih seçer.
Evet.
Ama her ne yapılırsa yapılsın, yaptığınız işte samimi olmak. Özgün olmak. Yani bir başkasının fikrini tabii etkilenebilirsiniz ama alıp uygulamamak, çalmamak, etik, ahlaklı davranmak, buluş yapmak. Yani ilham diye de bir kavram var bir anlamda. Yani biraz sizin cevherinize, içinizdeki yeteneğe, cevhere, kültürünüze, okumanıza bağlı şeyler. Karakter, yaratılışa da bağlı şeyler yani. Çok yönlü yani yetenek.
Sonuç olarak mesela geldiğimiz şu noktada geri dönüp baktığınızda yani yine yolun başında olmuş olsanız yine heykel der miydiniz?
Derdim herhalde, seviyorum.
Seviyorsunuz.
Seviyorum yani. Evet. Hani bu olmasa başka bir sanat olurdu
ama
belki.
Ama sanat değil mi?
Sanat güzel. Evet. İnsanın ruhunu yüceltir. Sakinleştirir. Kendinizi geliştirirsiniz. Yani bilim de böyledir. Aslında mimarlıktan bahsetmiştim size. Hani az önce bu meslek seçiminiz. Bir ara fizik düşünmüştüm. Fiziği. Ama onun da kuramsal boyutu beni etkiliyor. Yani felsefi yönü aslında etkiliyor.
Evet.
O da insanı geliştiren bir şey.
Tabii, evet.
Varoluşu anlıyorsunuz.
Tabii.
Tüm doğayı, evreni falan anlamaya yönelik bir şey. Bilim aslında çalışma. Ayrıca da orada bu çabaların yanı sıra da bir takım buluşlar yapıyorsunuz. O da günlük hayatın akışını kolaylaştırıyor. Ya da yani teknolojisi olsun başka şeyler, bir malzeme ya da bir icat yapıyorsunuz. Yaşamın gelişimine de bir katkınız oluyor. O da güzel. Bilim adamıyla sanatçılık aslında birbirine çok uzak şeyler değil. Hani bilmeyenler bunları farklı düşünebilir. Çok farklı değildir ya aslında. Bunların ruh halleri ya da karakterleri sadece bu insanların. İkisi de bir şekilde var olmaya çalışıyor. Bir varoluş peşinde. Bir takım sırların, gizemlerin peşinde. Kendince bir keşif yapmanın peşinde diyelim. Benzeşiyorlar.
Bir mesaj vermek.
Ancak sanatın bir avantajı var bilime oranla. Yani eşittir bunlar. Bir de inancı katacağım yanına, üçünü. Daha sonra geleceğim ona. Yani bilim, sanat ve inanç. Bu üç olgu insanın karakterini, yaşamını düzenleyen ve yücelten şeyler. Yani ruhunuzu yüceltmek için biraz bilge, yani sanatçının da bilgesi makbuldür. Yani aslında bilge adam, olgun adam, kamil insan olabilmek için bilim, sanat ya da inanç, bunların üçünden biriyle uğraşmanız da yeterli. Biri ana mesleğinizdir, ana yolunuzdur. Diğerlerine ilginiz vardır, kendinizi geliştirmek istersiniz. Bu daha da iyi. Bu var. Bilimle sanatı karşılaştırma doğru söz değil de şöyle bir yan yana koyup bir bakacak olsak Sanatın biraz daha avantajlı bir yönü var. O da sezgi. Akıl şüphesiz her meslekte, her boyutta var. Bilim gerçeği arıyor. Sanat da gerçeği arıyor. Varoluşu arıyor aslında. Gerçeği arıyor. Hakikati arıyorsunuz bir şekilde. Biz sanatçılar bunu daha çok sezgilerle yapıyoruz. Sezgilerimizle yapıyoruz. Bilim adamı, bilim alanıysa bunu daha çok akıl yöntemiyle yapıyor. Sonuçta ikisinde de bir hakikate ulaşılıyor. Çok farklı bir yer değil varılacak yer. Ama bilimsel buluşlarında pek çoğuna bakıp izlediğinizde
aynı kaygıyla mı?
O insanların sezgilerinin akıllarına öncülük yaptığını görüyorsunuz. Hı. Yani bilimde de. Yani sanat aslında bilime öncülük yapabilir anlamında bir şey Hı. demek istiyorum. Hani net budur falan gibi kesin bir şey
Tabii
değil.
Ki,
bir önermedir ama bu. Hı. Yani sezgi sezgi biraz yol gösteriyor size. Çünkü akıl yani tamam sezgi kördür derler. Akıl ona göz sağlar. Peki kabul. Ama sezgi olmasa da neyin ne olabileceğini araştırmaya ya da o kokuyu almaya ya da o sesi duymaya gidemezsiniz. Yani sezgi önünüzü açar, sonra akıl görür onu, akıl bulur. Hı. Tamam, ikisi bir arada olur. Ama biz sezgilerimizle daha çok o hakikati arıyoruz sanatçılar. Bilimse daha çok akılla. Ama eminim ki onların da sezgileri onlara yol gösteriyor. Sonra akıl onu buluyor, ispatlıyor bir şekilde. Yani yolda biraz metotta farklılık oluyor. Ama bizim sanatçıların avantajı sezgileriyle düşünebilmeleri. Sezgileriyle bulabilmeleri. Tasarımı da öyle yapıyoruz. Yani bir gerçek. Gerçeği öyle arıyoruz, buluyoruz. Yani bizim metodumuz bu diyelim. Belki biraz insan kişiliğiyle, yaratılışıyla ilişkilidir. Hı hı. Yani bizimki böyledir. Bir başka insanın ki başka türlü, o başka bir cevherdir. O da başka türlü bulur yolunu. Yani o öyle. Hı hı. Ama budur yani. Sezgi ve akıl var. İnsanın evet. iki özelliği. Her ikisini de limitlerini zorlayarak kullanmak lazım. Sizi hakikate
götürüyor. Güzel ifade ettiniz. Anlamlandırdınız yani. Hı. Farklı bir bakış açısı kattınız. Peki yanına bir de inancı ekleyeceğim dediniz.
Evet.
Onu da ekleyeyim.
Yani şöyledir o da. Sezgi çıkışlı şeyler bunlar. İnsanın bir cevher olduğunu düşünün içinizde. Tamam. Her insanda bir cevher var. Kimse boş değil yani. Sonuçta evet yani eşit vatandaşlarız, eşit varlıklarız hepimiz. Aramızda bir eşitlik var, kardeşlik var, eyvallah. Ama cevher, her birimizin içinde farklı bir cevher olabilir. Ancak o cevherin işlenmesi gerekiyor. Bu cevher nasıl işlenebilir? Okuyarak işlenebilir. Felsefeyle işlenebilir. Sanatla, tarihle, genel kültürle, hepsiyle işlenebilir. Ama inanç, bunların tümünün toplamından daha eski olan bir kavram, bir olgu ve yaşamımızın içinde var. Bu var. Aslında felsefeyle de oraya ulaşabiliyorsunuz. Biraz yalnız kalıp, günlük kaygılardan uzaklaşıp, kendinizi dinlediğinizde, olup bitenleri şöyle bir düşünüp, tefekkür diyorlar ya bir anlamda. Kendinizi dinleyin. Hani o boyutta bile olmasa, olamıyorsa da başta önemli değil. Günlük hayatın kaygılarından uzaklaşıp, tamam mı? Olup biteni bir kenara bırakıp sakinleşip içine dönüp baktığında insan o içindeki cevheri bulabiliyor işte. Hı. Kendini işliyorsun. Kendini yontuyorsun aslında bir anlamda. Yani ben şimdi mermer yontuyorum ama yani şimdi robotlar da var çıktı. Makineler de yontuyor. Hı. Ustalar da yontuyor. Yapılır bir şekilde yani bir proje yapılır. Bir şekil, bir tasarım çizilir, o uygulanır.
Evet.
Ama asıl olan kendini yont. Kendini evet. adam et.
Tabii.
O noktada bu inanç sistemlerinin tümü devreye giriyor. Yani insanlık var olduğundan bu yana pek çok öğreti var.
Pardon, bunun böyle olmasa doğal değil mi? İnsanlar varoluşun amacını öyle. Anlamak için,
yani zaten dünyanın insan anlamını anlamak ihtiyaç için. Duyuyor.
Yani zaten
i̇nsan,
evet.
Yani insan buna ihtiyaç duyan bir varlık. Gayet doğal. Yani bu var. Farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde, farklı kültürlerde farklı farklı inanış biçimleri var. Bunların temel amacı, fonksiyonu diyelim hatta. Bir fonksiyonu vardır inançların, inanışların tümünün. Bunun temel amacı insanın biraz varlığının anlamlı olması. Varlığına anlam katması. Hı hı. Kendini biraz yüceltmesi. Yaşadığı topluma uyumlu ya da işte biraz daha faydalı evet. bir hale gelmesi. Biraz etik.
Evet.
Ahlak. Biraz adalet, hukuk, anayasa gibi. Biraz sosyoloji, psikoloji gibi. bu kavramların tümünü inanç sistemleri alıyor, harmanlıyor, insanlara bu öğretiyi veriyor. Yani eskiden bu varmış. Yani okullar falan ya da bu kadar yaygın değilken, meslekler bu kadar çeşitli değilken insana bir formasyon vermek, yani iyileştirmek, güzelleştirmek, adam etmek için bunlar var. Dolayısıyla bu insanın içinde olan bir şey ve insanlar buna ihtiyaç duyarlar, duyabilirler. Duymayan da olabilir, az duyar. Belki bir zamanı gelir, bir yaşı gelir, o zaman ihtiyaç duyar. Kişiye göre değişir, onda zorlanacak bir şey yok. O cevherle ilgili, ihtiyaçla ilgili biraz da. İnsan ona ihtiyaç duymasıyla ilgili. Çok. Yani biliminde, sanatında, inancında bir sac ayağı, üçlü bir sac ayağı olduğunu düşünüyorum. Üçü de herhangi birini seçebilirsiniz. Yani aidiyetiniz ya da eğitiminiz, aileniz veya rastlaştığınız kişiler, çevreniz etkileyebilir. Bunlardan üçünün birisinin içinde daha yoğun çalışmalarınız olabilir. Hepsi biraz daha yaşamı anlamlı kılmak için. Çünkü geçici. Yaş ilerledikçe çok de çok hızlı, anlamsız evet, geliyor değil
evet,
mi? Yani
evet, kesinlikle.
Yaşam öyledir. Geçicidir. Şu an var gibi. Yani evet, biz evet. Programımız ona göre.
Tabii,
sadece bu
geçmiş sadece bir hafıza. Geleceği yani, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Dediğiniz gibi sadece şu an var.
An. Evet. Yani onu algılayan, ona göre yaşayan organizmalarız diyeyim. Aslında hepimiz yaptıklarımızla yaşamımıza anlam katmaya çalışıyoruz.
Evet. Yani,
sanatçılı bir avantaj gibi düşünüyorum onun için. Taş konusunda biraz hani örnek vereyim. Yani özellikle taşı mermeri seviyorum. Yontma dedim ya, hani cevheri yontma. Kendini adam etme.
Tekrar oraya gelecektim. Oraya gelecek. Çok güzel bir cümleydi. O için çok önemli.
Bağlayayım
anlamlı.
İsterseniz oraya. Onu, lütfen. Onu sevdiğim bir şey var. Yani bir metafor deniyor şimdi tabii Türkçesi. Eğretileme ya da soyutlama denebilir. Metafor daha uygun edebiyat açısından herhalde. Edebi açıdan. Yani bir şeyin yerine başka bir şey koyarak anlatmak gibi. Şöyle anlatayım. Yani hani taş. Diyorsun ya yani bir taş seviyorum. Onu alıp elime çekici keskiyi tak tak yontmaya başlayacağım değil mi? Aklımızda bir tasarım oluyor. Bir fikir. Ya şunu yapayım. Şimdi aslında bak biraz ego var. Her sanatçıda biraz olur. İyi değil. Törpülenmesi gereken bir şey. Ama oluyor yani. Hani böyle herkesin yaptığı bir iş değil ya. Bir anda insan öyle bir hata yapabiliyor. Aslında hoş bir şey değil yani ego. Ama var. Yani insanın böyle bir şeyi var. Sıkıntısı var. Sanatçılarda biraz daha fazla olur bu. Yani olabiliyor. Şöyle bir şey. Milyonlarca yıl önce oluşmuş, var olmuş diyelim bir varlık taş. Ben daha dün yani bir saniye gibi bir şey insanın şu dünyada tabii. Evrende var olması.
Evet.
Bir saniye içinde geçip gideceğiz. Evet, iz bırakmak istiyoruz. Peki, tamam, egoya bak. Şimdi benden milyonlarca yıl önce var olmuş bir malzeme, yani oluşmuş bir şey hazır. Onu alıyorum, biçimlendirmeye kalkıyorum. Bak, insandaki egoya bak. Yani bu böyle bir şey. Evet, güzel, insansın. Yani bunu yapabilecek yeteneğin de var, aklın da var, potansiyelin de var. Yap, tabii yapmalısın. Medeniyetin gelişimine bir katkısı olacak. Yapacağız. Yapmaya başlıyorum. Aklımda bir tasarım oluyor genelde. Bazen doğaçlama çalışıyorum. O daha zevkli. O an geliyor şey. Bağlantı diyelim kuruluyor. İş kendi akarını buluyor, yolunu buluyor gibi. Bazen yapılacak bir iş var. Tasarım, bir çizim var elimde. Aklımdaki o. Bunu yapacağım o işe. Bunu teknik olarak yapmak mümkün. Yani %100 aynısını yapabilirsiniz yani. Yapılır. Ancak yani bunu yapma niyetiyle başlıyorum. Başlıyoruz. Zaman geçiyor. Şimdi elimdeki o sivri keskiyi, murç tabir ettiğimiz bizim çivi gibi yani çelik. Alıp onu böyle taşa vurduğum zaman onun bütün kimyası, fiziği yani bütün o kolajen bağ yapısı diyelim bozuluyor. Molekül bağları gevşiyor. Birkaç kere vurunca da o gevşiyor ve kırılıyor. Oradan bir parça koparıyorsunuz. Şimdi o taş eski taş mı? Fiziken değil.
Değil.
Ben eski ben miyim? Ben de değilim. Ben de ondan yani ben de başka bir duyguda oluyorum. Hani bu ilk parça için belki söz konusu değil ama günler içinde diyelim.
Evet.
Kaç gün içinde? Günler içinde aslında kısa bir süredir günler yani sanat için, heykel için. Günler içinde ben de değişiyorum.
Doğru.
Bazen içinde sert bir şeyler, siyah bir damar, demir damarları çıkıyor, bir şeyler oluyor. Keski geri tepmeye başlıyor falan. Zorlasam yapılır. Yani makinayla keserim, onu oradan giderim. Ama aslında orada biraz duruyorum. Biliyor musunuz? Ya diyorum acaba bir dakika, şimdi burada diyorum bir sürpriz var. Diyaloğa giriyor. Yani kadın erkek ilişkisine, bireylerin arasındaki ilişkiye bağlayacağım bunu. Benimle taş arasındaki, yani sanatçı taşçıyla taş arasındaki ilişki gibi. değişmeye başlıyoruz falan. Aslında taş diyor ki orada, duymayı bilene, hı-hı, duyarsan, hı-hı, bir dakika diyor, vurma yani, dur. Hı-hı. Benim içimde diyor sırlar var. Eğer diyor benimle konuşmayı istersen, başarabilirsen, ben bazı sırlar açacağım sana diyor, sürpriz. Hadi falan diyoruz böyle. Zorlandığın yerden, hı-hı, biçim değişmeye başlıyor, tasarım biraz değişiyor ama tam anlamıyla doğaya bırakamazsın. O doğa, doğada şuur yoktur. Tabii. İnsanda şuur vardır. Tabii. Şuur, evet, insana has bir şeydir. Doğada şuur yok ama onda dahi duyulup dinlenecek, görülecek bir takım detaylar var.
Peki, belki diyorum, yaratıcının Merve, bir ilhamı aynı zamanda.
Biraz öyle o. Yani o vesile oluyor. O taşın içinde sert bir şeyin çıkması, hı-hı, ya da, evet, o ummadığın bir yerin kırılması filan. O rastlantı gibi görünen şeyler.
Doğru.
Yönlendiriyor, evet, bizi.
Tabii.
Bir sürpriz.
Evet. Ama hayatta da böyle bakabilene değil mi?
Aynen,
evet,
hayat öyledir. Onu görüp de iyi götürebilirsem tasarımı, işi, evet, enteresan bir heykel oluyor. Yani mesela %100 tasarımın aynısı olmuyor.
Tabii.
%85, evet, falan diyelim. Hı-hı. Hani bir yüzde, gene büyük oranda baştakine benziyor ama ufak bir iki sürpriz oluyor. Aa, şaşırıyoruz. Benim, evet, hoşuma gidiyor, evet, herkesin. Yani, evet, hatta işverenlerin dahi hoşuna gidiyor. Bazen işverenlerle sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani diyorum, bakınız yani aynısını yapmam mümkün. Ama, hı-hı, yapmamam da
evet,
sizin için bir kayıp değil, benim için bir kazanç değil. Yani,
evet, evet,
sanki bunu gösterdim, başka bir şey yaptın zannediyor. Bilmeyenler, hı-hı, öyle. Anlatıyorum bunu. Bu diyorum daha güzel oluyor filan.
Anlıyorlar. Bir insanlar, yönlendirme gibi aslında.
Gibi bir anlamda. Yani. Tabii, rastlantıları yönlendirmeyi bilmek lazım. Evet. Yani onun içinde akıp kıvrılıp yürüyüp yolunu bulabilmen lazım.
Güzel bir bakış açısı bu.
Şimdi taşı ben orada desem ki, hı-hı, tamam, hayır, ben %100 aklımdakini yapacağım. Yaparsın. Ama ne olur? Taş ezilir, kırılır, üzülür. Sonuçta sen dediğini yaptırmış olursun. Senin dediğin olur. Hı-hı. Ama bu keyifler olmaz. Yani, hı-hı, insanlar arasındaki ilişkiler de
güzel
böyle.
Bir
diyalog.
Evet.
Diyalog, anlatabiliyor muyum? Yani,
evet,
yani illa benim dediğim olacak. Yok öyle bir şey arkadaşım, yani dünyada. Yani, hı-hı, illa,
ki insan olmuyor, ilişkilerindeki en önemli problemlerden
budur,
biridir.
Dinlemeyi bilmek. Hı-hı. Uzlaşmayı bilmek.
Evet, tamam, evet, mı? Doğru söylüyorsunuz.
Muhakkak bir takım beklentilerimiz olabilir, hı-hı, birbirimizden, insanların. Kiminin ekonomiktir, kiminin duygusu başka türlü şeylerdir, bilemeyiz. Yani insanlar farklı farklı şeyler bekliyor. O beklentiler her zaman karşılanmayabilir ama bunu sorun haline getirip kendine de etrafa da eziyet etmenin alemi yok. Görmeyi bilmek, hayatı yaşayabilmek lazım akışına göre. Yani,
evet,
aslında o an için göremediğin ama çok da şanslı olabilecek falan bir takım rastlantılar olabilir. Genelde yaptığım heykellerin çoğunda böyle oluyor. Yani bir niyetle başlıyoruz. Hı hı. Sonuç değişiyor. Evet, baştakine benzer bir şey oluyor ama değişiyor. O değişkenlik de ona özgünlük katıyor.
Tabii ki, kesinlikle.
O özgünlüğü, evet, katan da o.
Bir belki anlamda. De o bilmediğiniz zevk sonuca ulaşmak da, evet, güzeldir herhalde.
Yani bir macera gibi diyelim. Evet. Başlayacağım yeri biliyorum. Nasıl başlayıp neler yapacağımı biliyorum biraz. Ama sonunu asla bilemiyorsun.
Evet.
Biliyor musun? Yani,
evet,
hayat
güzel,
böyle.
Evet,
yani,
doğru.
Hayat. Ya, bu, sanat böyle yapıyor insanı.
Herkesi keşke herkese aynı katkıyı sağlasa. Ben böyle size de büyük bir derinlik gördüm. Onu hemen ifade edeyim. Gerçekten takdire şayan budu. Peki, tekrar mesleğinize dönecek olursak 9 tane kişisel serginiz olduğunu biliyorum. Değil mi?
Evet, doğru.
Bunlar genelde
özgün işler diye az önce, evet, adlandırdığım şeyler. Yurt içinde de var, yurt dışında da var. Bunlar şöyle oluyor. Genelde tabii bizim çalıştığımız galeriler diyelim, ajanslar gibi, yani menajerler gibi düşünün. Hı. Sanat galerileri var. İstanbul'da, Ankara'da. Yani pek çok galeri var. Böyle seçkin galeriler var. Belli bir tarih için bir program, bir aylık falan bir süreç için diyelim, anlaşıyoruz. Sözleşiyoruz, evet, onlarla birlikte. İşte üretiyorum. Zaten, hı hı, üretmiş olduğum işleri o zaman diliminde orada sergileyip satışa, hı hı, sunuyoruz. Doğal olarak o galeri aracılığıyla,
evet,
olan bir şey.
Hem ekonomik boyut var ama hem de aynı zamanda değişik bir hazdır
ama
herhalde, değil mi?
Onun kesinlikle, evet, yani, evet, şey önemli. Parayla bunun ölçülecek bir tarafı yok. Para, evet, para insan icadı. Hı hı. Yani hakikaten insan icadı ve bir tuzak. Yani bunu insan yaratmış. Bunu kim yaratmış parayı? Parayı yaratan, icat eden insan. Sonra da kendi tuzağına düşüyorsun. Ha, gerekli mi? Gerekli tabii. Yani yaşamımızı sürdürmek için. Tabii ki çalışıp emeğinin karşılığını alıp onurlu bir yaşam süreceksin. Yani kimseye muhtaç olmadan. O ayrı. Yaparken mutlu oluyoruz ama bunlar alınınca ekonomik girdisinin dışında bu birilerinin beğendiği, onu sevdiği, alıp onunla yaşamak istediği anlamına geliyor. Yani benden bir parçayı insanlar seviyor, alıyor. Ne kadar şanslıyım değil mi? Yani evet, mutluluk veriyorsun ya insanlara.
Peki,
bir anlamda,
o parçaları daha sonra gördüğünüz oluyor.
Oluyor, olmaz mı?
Onda da nasıl?
Tanıştığımız, evet. Tanımadığım insanlarda da var elbette, evet. Tüm koleksiyoncular. Ama tanıdığım, dost olduğum zaman içerisinde böyle tanıştığım, görüştüğümüz insanlar var. Ziyaretlerine gittiğimde, ofislerinde işte hani görüyorum. Hatta seviyorum. Heykelimi görünce orada böyle yani bir...
Sıcak bir bağlantı.
Enteresan, evet, bir şeydir, evet. O. Yani böyle çocuk gibi diyeyim. Ama çocuktan değişik. Yani şöyle, doğana kadar sana ihtiyacı var. Çocuğun da öyle. Ama doğduktan sonra bitti. Kendi kişiliği ve yaşamı oluyor. Dünyaya gelene kadar, yani o işin de, o heykelin de veya bestenin de müzisyenler için, aslında müzik de bu an, kitap hatta öyle edebiyatta, o şaire, besteciye, heykeltıraşa, ressama ihtiyacı var. Ama yapıp bittikten sonra benden çıkıyor. Bitti. Onun kişisel bir şeyi. Yani çocuğun kişisel yolu gibi düşünün onu.
Evet.
Yani kimisi sevecek, kimisi beğenmeyecek, kimisi çok beğenecek, birisi belki para verip almak isteyecek. Yani kim bilir neler olacak. O öyle bir şey. Evet. Doğana kadar bana ihtiyacı var ama doğduktan sonra ihtiyacı yok. Hatta onlar beni var ediyor diyeyim. Ben onları yaptıkça var oluyorum. Yani varlık sebebi gibi. Anladın?
Evet. ODTÜ'nün bir yarışmasında birinciliğiniz var galiba, değil mi? Heykel yarışmasında.
Ya oluyor öyle şeyler. Evet. Evet. Aslında doğrudur. Girdim. Gençken olan şeyler tabii. Ya birincilik, üçüncülük, beşinci, ondan çok. Ya aslında sanatın çok ölçülebilen bir şey olduğuna da inanmıyorum ama doğrudur. O şöyle, ben jürilerde de yer aldım. Devlet yarışmalarında, özel yarışmalarda, yani yaş geldikçe, pozisyon değiştikçe. Yani yarışmalar şöyle, daha çok genç meslektaşlarımızı diyelim, desteklemek için yapılan şeyler. O anlamda doğru. Yoksa hani ben orada ödül aldım bir şey, değil ya. Evet, yani evet. Herkes değerli. Herkes güzel.
Güzel, evet,
birini seçerken öbürünü kırmak gibi falan algılanıyor. Bu da doğru değil. Hani sanatın çok da ölçülebileceğine falan pek inanmıyorum ama fonksiyonu var.
Evet.
Genç bir kardeşine orada bakıyorsun. Düzgün işler yapan biri. Yani hak etmesi tabii önemli. Ödül veriyorsun. Maddi bir şey de oluyor. Yani bir çeki de veriyorsun. Belki o çocuk onun 6 ay kirasını ödeyecek. Belki bir atölye kiralayacak. Yani mesleğe devam edecek. Sanata devam edecek. Motivasyon
tabii,
bir de ya.
Teşvik.
Kim sevmez yani beğenilmeyi, okşanmayı. İnsanda evet. Da böyle bir şey var. Bir zayıflık var aslında. Böyle bir şey. Yani gençler, evet, daha gençken olan şeyler onlar. Evet. Bir de daha büyük çaplı yarışmalar olur bizim meslekte. Mimari yarışmalara, konkurlara benzetilebilir. Yani büyük çaplı diplomatik ya da resmi bir iş olacaktır. Bir ihale gibi. Açılır. Sanatçılar ya davet edilir ya da herkese açık olur ya da belli başlı insanlara. En iyi projeyi yapan kimse tabii ki jüri değerlendirir, seçilir. Yani bir de o boyutu var işin. Daha
zaman
profesyonel
zaman
o, oluyor. Zaman evet, zaman oluyor. Yani evet. O zaman yani ihale gibi düşünün. Yani bir yarışma gibi
tabii,
açılıyor.
Evet.
Belli başlı yani 8-10 kişi diyelim kimse. Yani bir kurum çağırıyor. Arkadaşlar, konu budur. Malzeme budur. Mekan budur. Yani şu mekana bakın. Bir meydandır ya da planlanan bir şeydir bir yerde. Buraya göre maketinizi, çiziminizi, raporunuzu hazırlayın, yarışmaya buyurun deniyor.
Evet.
O da oluyor. O da ekonomik tarafı olan işler bunlar. Yani o bir de o anlamda yarışmalar oluyor ama evet. Onun dışında çok değil. Yani çok da birbirimizi ölçebilecek hakka da sahip olduğumuzu sanmıyorum yani. Birbirimize iyi ya da kötü demenin de çok uygun olmadığını düşünüyorum diyeyim yani. Evet. Elbette aklın yolu bir. İyiye iyi diyeceksin, hakkını vereceksin ama yani
biraz subjektif de olabilir.
Subjektif, evet. Su götürür bir meslek gibi kabul ediliyor. Evet. Bilmeyenler tarafından öyle algılanıyor ama bu işin de belli prensipleri, temelleri var. Bunları bilmek, ona göre karar vermek lazım.
Evet.
Farklı anlayışlar var bizim meslekte de çünkü. Ona göre çekişmeler olabiliyor.
Tam bir kıstas koymak çok doğru olmayabilir belki.
Aklın yolu bir, uzlaşma olabilir. Farklı şeyler arasında bile, görüşler arasında bile.
Yani şablon.
Tabii. Yani buluşulacak bir asgari müşterek var ve geniş bir alan o aslında.
Evet.
Buluşmayı
evet.
Başarırsak geniş bir alan daha hayırlı olur, o iyi olur. Uzlaşma kültürü biz Türklerde az ya.
Kesinlikle.
Maalesef.
Katılıyorum.
Yani,
evet.
Üzülüyorum. Yani.
Toplumsal yaşamda çokça
bak,
örnekleri görüyoruz.
Yaratıcılık dediğim şey, yaratıcılık bir kavram. İnsana, bir insanın sahip olduğu bir yetenek. Her meslekte olabilir. Sadece sanatta değil. Biz sadece bunu daha özgür kullanabileceğimiz bir mecrada mesleğimizi icra ediyoruz sanatçılar. Avantajımız o. Ama sanat derslerinin önemine gelelim. Yaratıcılığın geliştirilmesinde çok faydası var. Fonksiyonel ve sempatik şekilde işlenen müzik, resim ve edebiyat özellikle dersleri. Maalesef bizde çok iyi işlenmiyor bunlar. Yani bizim yaşımızdaki insanlar da pek iyi görmedi bu dersleri, öyle diyeyim. Yani biraz yapılsın, ders geçsin gibi falan yapılıyor. Bunlar öğretilse.
Yaygın olarak
o insanların kalıyor. Yani o dersleri alan çocukların ileride edebiyatçı veyahut ressam veyahut müzisyen olması gerekmiyor.
Tabii.
Zaten olmuyor. Yani olacak olan tabii oluyor herkes mi? Ama örneğin bir bürokrat oluyor, politikacı oluyor, ne bileyim asker oluyor, bir genel müdür oluyor, bir şirketin CEO'su oluyor, büyük bir şirket sahibi oluyor. Yani ağırlığı olan, tamam mı, toplumsal yaşamımız içinde ağırlığı olan meslekleri oluyor bu insanların hepsinin. Bunlar sanat dersleriyle zamanında karşılaşıp sanatla kıyısından köşesinden biraz uğraşsalar daha yaratıcı düşünebilirler. Yaratıcı politikacıları düşünün. Yani zor sorulara kolay cevaplar verirsin. Yani dahilik biraz burada. Yaratıcılık öyle bir şey. Zor sorulara kolay cevaplar verirsin ve ülkeyi düze çıkarırsın. Ya da bir şirketin yöneticisini düşün. Yani bir krizle karşı karşıyasın. Bir sürü personel senin elinde çalışıyor. İnsanlara ekmek veriyorsun. Ya ama şirketi de kurt. Nasıl yapacaksın? Yaratıcı bir çözüm bulabilirsin.
Krizde başa girmeye.
Tabii. Yani sanat eğitiminin insana verdiği yaratıcılık ve esneklik, esnek düşünebilme, pozitif düşünebilme gibi avantajları var. Bu eksik bizde maalesef. Eğitimimizden, okullardan kaynaklı. Anaokulundan başlaması gerekiyor. Hem böyle olursa daha esnek düşünebilen, daha yaratıcı, daha zeki insanlar meslekleri her ne olursa olsun bulundukları alanda sorunları çözerler. Ülkenin ayrını olur.
Evet, ben size
ya yani medeniyetin olacak ayrını olur genel olarak da. Öncelikle ülkenin, sonra da tüm insan uygarlığının diyelim, yani dünyanın ayrını olur. Öyle.
Evet, yani ben yani gençlere ya da çocuklarda sanatı teşvik etmek için, sanat sevgisini aşılamak için ne yapılabilir diyecektim. Zaten onun da cevabı olmuş oldu.
Bir anlamda herhalde zamanda ona karşılık geldi.
Ama daha böyle bir seferberlik tarzında da daha da özendirecek, daha da sevdirecek, daha kalıcı şeyler yapılabilir diye de düşünüyorum. Biraz eksiklik var mı acaba bu konuda?
Ya maalesef var. Eğitimle ilgili, okullarla ilgili şeyler bunlar aslında. Hı-hı. Sevdirmek lazım ya. Seversin.
Yani ailelere, okullara,
öğretmenler çok önemli. Herhalde. Herkese tabii. Yani bir ara ben de yapmıştım. Üniversitede falan da bir akademisyenlik deneyimim oldu. Ayrıldım ama kendi isteğimle ayrıldım. Orada şunu gördüm. Çocuk, yani öğrenci, çocuk. Hı. Bir genç veya daha küçük yaşta çocuk. Sizi severse, benimserse o işi de seviyor. Yaptığı işi de seviyor.
Doğru söylediniz.
Yani,
tabii
çok
ki.
Doğru. Yani
hepimizin öyle anıları var.
Öğretmene çok iş düşüyor ya. Yani öğretmen tabii çok önemli bir şey.
Doğru söylüyorsunuz.
Ana baba kadar önemli. Yani o önemli. Yani beni severse o çocuk mesleği de seviyor. En azından karşı olmuyor, düşman olmuyor.
Evet.
Severek, oynayarak, sevdirerek bakıyorsun. Ve her insanın içinde bir cerrah var. Görüyorum yani, belki çok üstün bir yetenek olmayabilir o çocukta. Çok iyi bir insan. Yani bir Michelangelo veya bir Mozart olması gerekmiyor ama onun da muhakkak yapabileceği ve mutlu olabileceği, yapmaktan mutlu olabileceği, kendini gerçekleştirmiş gibi hissedip de özgüvenini arttırabileceği bir sanat, bir şey muhakkak vardır. Yani Michelangelo kadar heykel yapması önemli değil ama, hı hı, kendinden bir şey çıkarıp üretmesi,
evet,
onun özgüvenini arttırıyor.
Şöyle
kişiliğini
bir hata da,
oluşturmasında çok önemli insanın sanat. Eksiğimiz
bir,
o.
Şu da bir hata değil mi? Mesela aileleri düşünelim, velileri düşünelim. İşte daha çok küçük yaşlardan itibaren, artık şu an günümüz şartlarını söylüyorum. Hı. Çocuklar hani bir nevi yarış atı gibi, işte kolej sınavları arkasından diğer sınavlar, evet, sınavlar böyle gidiyor. Evet. Her şeyi hazırlanıyorlar. Tamam, bunun yanı sıra bir şeyler serpiştiriyorlar çocukların hayatlarına. İşte biraz spor, biraz piyano dersi mesela. Ama böyle hani daha toplumda beklentiler var belki, ailelerinde kendilerini övünebileceği.
Öncelikler mi var acaba? Öncelikler mi?
Bu öncelik midir?
Acaba bilmiyorum.
Bakın, hani severek yapıyorsa çok güzel bir şey.
Tabii.
İsteyerek yapıyorsa, yeteneği varsa, onu tabii çocuk da istiyorsa tamam, ama yani her birçok şeye yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu konudaki bu eksik giderilebilir diye düşünüyorum.
Doğru. Çocuk zaten nasıl yönlendirirseniz öyle gelişebilen bir varlık.
Yani, ama yeteneğine
sanırım
göre tabii,
onu keşfetmek öğretmene, anne babaya ve öğretmene düşen,
evet,
bir şey.
Doğru.
Keşfetmek. Evet. Ama keşfettiğin kanala da yönlendirmek de başka bir boyutu bu işin. Çünkü daha çok dünyevi ekonomik kaygılar ön planda,
evet,
bizim toplumumuzda.
Evet.
Yani ne yapsın? Yani bir gelecek kaygısı var.
Çocuğu, ama herkes için geçerli
herkes bu. Herkes için. Hepimiz için geçerli.
Şey demek
kim için değil?
Yani daha imkan daha ona müsait olan insanlar var. Yani bunu bir hobi evet. olarak çocuğun ruh eğitimi
biraz
için
da,
ya da katkı sağlaması için.
Doğrudur. Kişisel gelişimi için, çocukların beyin gelişimi için, karakterinin oluşması için çok faydalı şeyler yapılabilir. Yapılmalı.
Mesela pardon, Osmanlı padişahları bunu yapmıştı mi? Çocukları yetiştirirken mutlaka bir sanat dalını.
Müzikle falan değil çok uğraşmışlar.
Hepsi tabii marangozluğu
var. Fatih'e
şey
bakın.
Var, tabii ki.
Fatih ressam ya.
Tabii ki.
Kendi portresini yaptırıyor. Ama ayrıca ressam. Tüm Latince'yi çok iyi biliyor.
Evet.
Fatih öyle yani.
Bunu kastediyorum.
Yani onun gibi. Kolay Fatih olunmuyor. Bu, ya da yani onu demek istiyorum. Yaratıcılık olursa lider de olursun. Evet. Komutan da olursun. Evet. Genel müdür de olursun. Bürokrat, öğretmen de olursun. Rektör de olursun. Doktor, her şey olursun. Ama işte o yaratıcılık eğitimle ilgili. Fatih'i seviyorum yani. Hayatını okudum çok. Bayağı iyi ressam. Resimleri var.
Pek
kalmış.
Evet,
var.
Evet,
yani ressam.
Evet.
Latince'yi çok iyi biliyor.
Evet,
tüm Platon'dan bu yana tüm felsefeyi okumuş. Ayrıca tasavvufu biliyor. Pek çok şeyi biliyor. Fransızcayı çok iyi biliyor. Kendi dilinde. Yani kolay kolay işte büyük olunmuyor. Yani.
Olunmuyor ama
bu sanatın çok önemi var orada.
Kesinlikle yani. Var.
Müzik, müzikle ilgisi var Fatih'in ayrıca. Yani öyle kolay değil.
Onun için padişahları örnek verdim.
Onun gibi olmayan adamlar da daha silik yöneticiler olarak kalmışlar. Tarihimizde bir sürü adam
çok
var ama
var.
Fatih bir başkadır o yani. Veya işte hani Atatürk'e bakıyorsun, o da öyledir. Biraz Sultan Süleyman'a öyledir. Hani diğerleri de önemlidir belki ama diğer karakterler daha ortalama kalmışlar. Bunlar daha özel adamlar. Yani
evet,
çünkü biraz sanatla, felsefeyle, yabancı dillerle, pek çok şeyle çok yönlü uğraşmışlar yani ondan. Öyle yani. Ama ailelerin tabii buna yönlendirmesi için kendilerinin de ihtiyaç duyması lazım ya da bunun bilincinde
tamam,
olmaları
demek
lazım.
Istiyorum size.
Yani evet yani
ya olabilir. Özendirmek, özenmek, istemek, istetmek
kendi içinde olacak ki onu öyle yönlendireceksin.
Bir kalite anlayışı bu aslında. Yani bu kalite deyince hani bu maddiyat gelmemesi
yok. Maddiyat da değil yani
bu,
sadece
evet,
maddiyat.
Ruh kalitesi.
Daha çok insanın kişiliğiyle ilgili bir şey.
Evet. Tabii. Peki
incelik katıyorsunuz ya kendinize
kesinlikle.
O. Sanatın öyle bir şeyi var.
Evet.
Daha özgür oluyorsun hatta. Yani hayatı biçimlendirmeyi öğreniyorsunuz. Öyle diyeyim yani. Meslek ne olursa olsun şiir okuyan bir adam ya da işte resim yapan bir adam veya yapmaya uğraşan, müzik dinleyen bir adam diğerlerine göre daha özgür ve iz bırakan adamlar olabiliyorlar. Yani bu politikacı da olsa böyle, bürokrat da olsa böyle fark yaratıyor.
Evet.
Fark yaratıyor çünkü esnek düşünebiliyor, yaratıcı düşünebiliyor. Algısı açık, sezgileri kuvvetli. Yani ilham yeteneği diyelim önde. Korkmuyor bir de. Daha lider, ilerici insanlar oluyorlar ve tarihte iz bırakıyorlar bunlar. Sanatın öyle bir fonksiyonu
dünyaya
var.
Dünyaya bakış ve dünyanın yorumlama tarzında
bambaşka,
bir derinlik oluyor. Şu an örneği görüldüğü üzere diyeceğim ben.
Estağfurullah.
Öyle. Peki kullandığınız malzemelerde sizin için daha önemli olanı var mı? Tercih ettiğiniz?
Ayırmak doğru değil. Yani şöyledir. Taş, son zamanlarda taş tabii ki ama şudur. Bazen bizim meslektaşlar ben taşçıyım falan böyle bir hoşuna giderek söyler. Zordur çünkü. Zevklidir de. Öyle evet ama ayırmıyorum. Bronzda kullandığım, metalde kullandığım kil hepsi. Kil hepsinin temelidir. İlk önce onu iyi bilmek lazım. Aşıp ötekilere geçeceksin. Şöyle söyleyeyim kısaca yani uzatmadan.
Estağfurullah.
Her malzemenin bir dili var. Anlatmak istediğiniz temaya, biçime hangisi uygunsa onu tercih ediyorsunuz. Yani taşla yapılabilecek bir biçim var ya da bir konu var. Aynısını, aynı konuyu, aynı temayı bronz, yani dolayısıyla çamur, çamurdan sonra bronza dökülüyor. Veyahut metal, saat, çelik falan gibi bir şeylerle yaparsanız form değişiyor, biçim değişiyor. Tema aynı bile olsa başka bir sonuç çıkıyor. Benzer ama başka.
Evet.
Yani dil konuşmak gibi, yabancı dil kullanmak gibi.
Ne
yani dili bilirseniz kendinizi iyi ifade edebiliyorsunuz. Taşın dili var, demirin dili var, çamurun dili var, hepsinin dilleri var. Hepsini bilmek lazım. Ama son zamanlarda diyeyim biraz daha çok taşa doğru yöneldim. Daha çok tatmin ediyor beni, mutlu ediyor diyeyim.
Evet.
Ama bu bir şey değildir. Yani sadece taşa yönelip de kendini kör ya da sağır bırakmak değil. Diğer malzemelerle de yeri gelir anlatılacak bir konu olur. Bazen birkaç malzeme karışık kullanılabilir. Taşla metal bir arada. Yani biraz o anlatılacak konuya, temaya ve biçime, tasarımın biçimine göre o dili tercih etmek lazım. Şu günlerde taş daha ağır basıyor olsa da hepsiyle çalışıyorum.
Zaman zaman eserlerinize yönelirken, eserlerinize derken sizin şahsınız açısından söylemiyorum da herhalde meslektaşlarımız da belki aynı şeylerle karşılaşıyor olabilir. Saldırılar yani tarzında bir takım durumlarla karşılaşmışsınız galiba.
Olabiliyor ya. Evet. Ya cahillikten oluyor. Cahillikten. Tabii, ne diyeceksin? Başka bir şey.
Yani, evet.
Bazıları şöyle, benim başıma geldi canım, çok geldi. Başta çok üzülüyordum. Sonra aslında onları yapanlar için üzüldüm ya. Yazık yani. Evet, bu cahillikten
çok
oluyor.
Ciddi bir cahillik.
Bilmiyor yani. Bilmem. Yoksa yani.
Genelde ne kaygıyla yapılıyor?
Bir kısmı şey var. Bir kısmı politik bunların. Yani büyük kısmı politik. Yani lümpenlikten geliyor. Yani cahilliğin getirdiği bir politiklik. Çok da böyle üst düzey politik bilinci olan bir adam yapmaz bunu
tabii
zaten.
Ki, tabii
farklı
ki.
Bir görüşte de olsa yapmaz.
Tabii.
Ya bir adam olan yapmaz ama
tabii.
Cahilliğin bir politikliği var. Yani o var. Bir kısmı da metal hırsızlığı olarak bunların karşımıza çıkıyor. Az ama yani bronz, bunlar bronz diyor yani bakır içerikli diyelim. %90 küsürü bakır. Yani bronz. Yani biz yaparken 10 liraya mal ediyorsak o adam satarsa 1 lira belki 50 kuruşa satıyor. Yani hurda fiyatı öyle maalesef. Yerine koymaya kalksan çok zor bir işçilik ve döküm tekniği var filan. Bir kısmı adi metal hırsızlığı olarak karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Ama bir kısmının sadece bu heykele ya da yabancı bir adamın heykeli yapılmış bizim memleketimizde duruyor. Niye diye. Evet. Yani halbuki orada da bizim adamımızın heykeli var. Orada da Mustafa Kemal'in heykeli var. Veya Kanuni Sultan Süleyman'ın heykeli var. Evet. Fatih'in heykeli var. Ne bileyim bir sürü edebiyatçımızın falan heykelleri var yurt dışında. Onun karşılığı olarak bizim ülkemizde de onların değerleri var filan. Anlatamıyorsun
tabii,
yani. O orada o cehaletle oluyor. Yani çoğu böyle biraz cehaletten kaynaklı. Bir de böyle bir ara tükürenler falan oldu maalesef. Yani tükürmenin savunulacak bir tarafı yok. Konulan işe de hani girmeyeyim. Mesleğimizin büyük abisidir. Yani hani o da mekana uygun muydu diyeyim yani noktası. Her neyse yani o bir şekilde insanların hoşuna gitti bu ya. Yani böyle bir ya buna da tükürülürmüş falan gibi filan bir şeyler oldu. Eğleniyorlar, gücü ona yetiyor. Canı yok, ne olacak heykel yani. Kimseye de bir zararı yok ama.
Yine gelip
cansız bir şey yani, gidiyor. Evet, yoksa evet. Aslında bu tip işler meydanlarda, parktaki işler ülkenin prestijidir yani.
Tabii.
Vitrinidir. Hı. Yapılan işler de diplomatik. Hadi bizim kendi yaptığımız bir şey olsa, abes bir şey olsa falan anlıyorum, saldırıyorsun falan da yahu yani birisinin çok önemli bir adamı
evet,
ya.
Tabii.
Senin heykeline bir şey yapsalar bakayım, git şeyde Macaristan'daki Kanuni heykeline biri bir saldırsa ne hissedersin?
Tabii.
Veyahut yani işte ne bileyim Venezuela'daki bir Atatürk heykeline birisi yıksa, üstüne boya atsa ne hissedersin? Yani ayıptır ya. Yani bu ayıp. Biraz cahil, kötü cahillikten. Lümpenliğin getirdiği hafif politik
Cehalet,
ve cahillik.
Haklısınız.
Cehalet çok nettir
doğru.
Yani.
Evet, evet, çok doğru. Bir ifadenize rastladım. Sanatta hesap kitap varsa uzaklaşın ondan demişsiniz. Böyle
çok büyük ihtimal o. Bir iki bağlamda ele alınabilir o söz. Hesap kitap şöyle. Yani acaba yaptığım işi falanca zümreye beğendirir de satar mıyım?
Evet, tahmin ettim.
Bundan bir ekonomik çıkar sağlar mıyım? Gibi hesaplara girince o sanatın değeri düşüyor. Bu. Bir de ikinci bir şey. Yani az önce biraz doğaçlamadan bahsettik. O olabilir ama daha çok bunu içeriyor. Bir de şu, yaparken, işe başlarken bir fikir var. Ancak çok da o hesap kitaba bağlı kalmadan biraz doğaçlamayla, o taşın içindeki
evet,
sırlarla, malzemenin veyahut o anki duyguların, belki bize gelen duyguların, değişiyoruz çünkü. Tamam. Değiştiğimiz o duyguların akarını bulması anlamında çok hesap kitap yapmadan işi
fakat
sürdürmek ilk, ama ilk söylediğim
ilk çok önemli aynı zamanda.
Asıl olan odur yani onu kastetmişimdir muhtemel işin yani
aslında
bağlamı.
Aslında her şey için
hani röportajı tam
gerekiyor.
Hatırlamasam da odur
evet,
yani
evet.
Büyük ihtimalle onun içindir o.
O söylediğiniz her şey için geçerli olması
doğru.
Gerekiyor.
Yani samimi her hayatın her boyutunda.
Evet.
Yaptığınız işi samimiyetle yapın. Zaten alınacaktır. Zaten satılacaktır o ya. Yani
tabii.
Birisi onu sevecektir. Hı-hı. Samimiyeti gördüğü için, sahiciliği
tabii,
gördüğü
tabii,
için.
Tabii, çok önemli.
Kimsenin şeyiniz. Yaptığı işe benzemiyor. Sahici bir iş, özgün bir iş. Bu samimi bir adammış bunu yapan ya da söyleyen deyip Hı-hı. zaten benimseyip birileri alacaktır onu. Yani olur. Onun bir şeyi vardır. Alıcısı vardır. Yani şu ya da bu kitle için yani potansiyel bir kitle var. Sonuçta işi yapıp çıkarıyorsun. Birileri bakacak, beğenecek, alacak. Değil mi? Yani o boyuta geliyor
evet,
sonuçta ama
tabii.
Amacımız şu insan beğensin de onun parasını alayım gibi bir şey olmuyor sanatta. İnsanlıktan çıkıyorsun.
Evet, evet.
Başka bir şey ticaret yani başka şeyle uğraş o zaman.
Çok
başka bir meslekle uğraş
evet.
Olabilir yani.
Evet.
Yani sanatta o olmuyor hesap kitap işi öyle olmuyor.
Ki bence hayatın pek
yani
çok boyutu içinde geçerli bu söylediğin
yap, bırak akışına yaşam Yani sen yaşama düzgün davran, yaşam da sana düzgün davranacaktır. O akarını bulur gider o yol. Su akar yatağını bulur.
Evet. Biraz babanızdan bahsetmek istiyorum. Rahmetli babanız büyük şiir ustası Ahmet Arif Bey.
Evet.
Nasıl bir çocukluğunuz oldu? Biraz babanızdan bahseder misiniz?
Ya güzel, şanslı bir çocuktum diyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Aileye dönük, bize dönük bir yaşam vardı. Aile çok önemliydi onun için. Dışarıdan çok hep aileyle evde bizde zaman geçirdi. Çocukluğumda yani çok küçük yaşlarımdan beri hep yanımdaydı. Hep beraber gezdik, dolaştık filan.
Tek çocuksunuz galiba.
Tek çocuğum, evet. Tek olmuş. Evet öyle. Yani kardeş işte kısmen olmuyor. Yani tek benim. 24 saat diyeyim yani. Günün 24 saati neredeyse hep beraberdik.
Beslendiğiniz anlaşılıyor ama yani çok güzel anlaşılıyor.
Belki de anne babadan alır insan bir şey. Belki de bilmiyorum ki yani.
Evet.
Söyleyenler oldu ama belki de öylesine söylüyorlar iltifat gibi. Ya önemli değil ya. Kendin olabilmek önemli.
Evet,
herkesin
sonuç
anası
önemli.
Babası
sonuç
var.
Önemli,
yani bir cevher hepimizde var. Yani bir, kim olduğu önemli değil. Yani aslı olan adam olmak diyeyim. Dediğim gibi aileye dönük, bize dönük bir yaşam vardı. Sevgi doluydu. Dışarıdan bakıldığında ya da dışarıdan tanıyanlar çok güçlü bir karakteri ve sert, sağlam bir yapısı olduğunu söylerdi. Öyleydi de kesinlikle. Ancak bu sertlik haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı bir sertlikti. Yoksa haktan yanaydı diyelim. Yani kim haklıysa onun yanı. Ona karşı bir
tepkinin getirdiği çok yaşamış herhalde değil mi?
Yaşar. Yani insan neler yaşamıyor. Evet, tabii canım. Yani kimler neler yaşamıyor. Yani hayat bu. Tabii olmaz olur mu? Haksızlığa çok uğramış. Kim uğrasa karşısındaydı. Yani bireysel olarak kendisine yapılanlar değil de yani bir başkası için daha çok üzülürdü filan. Yani herhangi bir yakınına birisine bir şey olsa filan daha çok üzülürdü kendinden önce. Yani bencil değildi o anlamda diyorum. Hiç öyle bir şey görmedik. Enteresan bir kişilik vardı. Netti. Yani netlik belki de çok mümkün değil günümüzde, dünyamızda. Pür insan olmak zor diyelim. Pür insan olmak zor. Yani siyah ve beyazlar var yaşamda. Her şey zıttıyla var.
Evet.
Her şey taban tabana tam zıttıyla var. Yani iyilik var ama bir o kadar da aklınıza gelen gelmeyen bütün rezillik var bu dünyada. Bütün pislikler var. Yani düşünebileceğin en kötü şey bile var. Her şey zıttıyla var çünkü. Var yani.
Doğru.
Siyah varsa beyaz da var. Öyle bir netliği vardı hayatta. Yani doğru bildiğini yapardı. Dost doğru giderdi yolunda. Ama bizim zamanımız, bu zamanlar, dünyamız daha çok grilerin dünyası. Grilerin tonları. Yani bizlerin öyle olması mümkün değil. Belki de hiç mümkün değil yani öyle olmak. Belki de olmaya çalışsan da bugün makbul bir adam olmayabilirsin ya da yani komik gelebilir insanlara. Evet, grilerin içinde yaşıyoruz ama bari koyu mu gri, açık gri mi ne olduğuna bakalım diyorum. Grinin hiç değilse kalitesine bakalım diyebiliyorum günümüzde. Bir tavır almak gerekirse, bu tavır sanatında söylediği sözde olabilir, bir insana karşı tutumunda olabilir, yapılmış, yaşanmış bir takım gerçeklere karşı bir tavır almak zordur. Tavır almak zor ama o tavrı ömür boyu sürdürmek daha zor bir şey. Yani tavır alırsın, hadi biraz cesaretlisindir,
İstikrar,
akıllı adamsın, evet, yani bir tavır alırsın ama ömür boyu o tavrı sürdürmek yürek ister.
Tabii,
o kolay
doğru,
iş değil yani
doğru.
İstikrarlı adam olmak yani. O öyleydi rahmetli. Yani onu
babanızın
öyle hatırlarım.
Şiirlerinin etkisi büyüme çağını falan oldu mu üzerinizde?
Ya olmaz mı? Her şeyin etkisi oluyor insanın üzerinde tabii ki.
Tek bir kitabı var değil
tek,
mi?
Tek ama çok damıtılmış diyeyim. Yani çok dinlendirilmiş, bekletilmiş,
evet,
olgunlaştırılmış bir kitap. Doğru, tek kitap. Onu bir harç gibi düşünseniz, hani bizim meslekten örnek vereyim. Harcı biraz sulandırarak veyahut katkı malzemeleriyle çoğaltarak arttırmak mümkün. Yani o bir kitaptaki, bence tabii kişisel şey, bence o bir kitaptaki materyal eğer isteseydi işlenerek, çoğaltılarak, sulandırılarak diyelim, belki 8-10 tane kitap çıkardı. Ama o kalitede olmazdı.
Evet,
o etkide olmazdı.
Hasretinden prangalar eskidi
yani,
değil mi?
Evet. Yani tek bir dizeyi veya tek bir kelimeyi, hatta yani dizeyi bırakın satırı, bir kelimeyi yerinden alamıyorsunuz veyahut onu alıp yerine başka bir şey koyamıyorsunuz. O etkiyi vermiyor, yani düşürüyor, etkiyi değiştiriyor. O kadar incelikle düşünülmüş bir şey, yani sanki her küçük taş parçasını almış, eliyle ince ince yontmuş, birbirine böyle alıştırmış, yapıştırmış bir taşlardan inşa edilmiş bir ev gibi. Evet. Yani bir anıtsal bir betonarme yapı değil. Yani öyle bir şey değil. Öyle şeyler de var. Evet, öyle şiirler de var. Güzel şeyler var. Yani bir sürü öyle büyük şairler var şeyler. Ama yani bu öyle işlenmiş bir şey. Samimiyeti orada. Sahiciliği orada. İkinci bir kitap gündemdeydi. Maalesef işte ömrü yetmedi. Onu anlatayım biraz. Vefatından önce bir sene mi tam hatırlayamıyorum önce Refik Bey vardı. Refik Durbaş. Şairdir. Gazetecidir aynı zamanda. Saygıdeğer abim. Refik abi razı etmişti. Pek dinlemiyordu. Yani dışarıya dönük bir yaşam olmadığı için pek kimseyle ilgisi yoktu. Biz de aileyle hep zaman geçirdi babam. Onu bir röportaja ikna etmiş. Refik Durbaş o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir yazı dizisi yaptı. O yazı dizisi sırasında da çocukluğundan o güne kadar babam anılarını anlattı. Başvurulabilecek en doğru kaynak odur. Babamın ağzından nakledildiği şekliyle virgülünü bile değiştirmeden basmıştır. Hala var şeyde kitap evlerinde sağ olsun yani o da öyle bir katkı. Abimiz katkısı oldu. İyi ki vesile oldu.
Tabii,
diyorum.
Çok doğru.
O vesileyle ikinci bir kitapta yer alacak olan bazı şiirleri 6-7 tane şiiri kaleme aldı. Yani Refik abinin ricasıyla benim annemin biraz zorlamasıyla falan yazdı onları kağıda el yazısıyla verdi. İşte Refik Durbaş'ta onları gazetede sonra da kitaplaştırdı. Kendi kitabında yayınladı. Dinamit gibi şiirler. Ya baba dedim ne olursun. Yani yaz nerede? Evet. Zihnimde oğlum diyordu yani. Kafamda. Zihnimde. Kalpte olduğu için duygulanıyor. Çok duygulanıyor. Ağlıyor falan yazarken. Ya beni yorma dedi. Ya yaz dedim şunları.
Tabii, evet.
Yaz ki. Evet. Yavrucuğum dedi zaten gideceğim İstanbul'a dedi. Bir hafta sonra.
Evet.
Okuyacağım bunu dedi. Yani tekrar tekrar o yoğunlaşmayı, duyguyu yaşamak istemiyorum. Yoruluyorum dedi. Okuyacağım dedi. Bunu kasede alırlar dedi. Sonra onu çözümlemesini yapayım. Yani onu kitaba birileri yazar dedi. Yayın evi yazar dedi. Ben de dedi. Yani bir kere de okumuş ve kurtulmuş olurum dedi. Evet. Yorma yavrum dedi. Okuyacağım ben bunları dedi. Bir hafta yaşayamadı. Ha. Ya elimde gitti. Yani hayat bu. Hayat bu. Yani çünkü zihninde
olması o kadar onu, çok enteresan.
Olgunlaştırıyordu diyeyim. Demlenmek gibi nasıl çayı demler, beklersin çay oturur. Yani onun gibi demlenirdi o. Yani zamanı gelmişti. Tamam dedi. İkinci kitap dedi. Zihnimde dedi. Hazır dedi. Zihnimin içinde dedi beynimde. Hadi yaz ya bir görelim. Heyecanlarını görmek istiyoruz ya. Yani çok çünkü zaman zaman okuyor böyle dost sohbetleri, komşular, aile, akrabalar falan gelip gittiğinde duygulanır okurdu.
Evet.
Duymadığımız, görmediğimiz şiirler. Herkesin gözünden yaşlar geliyor. Böyle kalbin tansiyonu falan çıkıyor. Yani öyle şeyler.
Evet.
Ah keşke bir kaydetme şansım. Yani düşünemiyorsun.
Doğru.
Bir hafta sonra okuyacağım oğlum dedi. Düşünebilir misin babanın ne zaman öleceğini? Kondurabilir misin ölümü kendine? Konduramazsın.
Evet.
Ne bileceksin
doğru.
Yani.
Evet. İşte, o da size nasip olmuş. O da bize, siz de onları dinlemişsiniz.
Sağ olsun dinledik ama geçiyor gidiyor. Akılda tutamıyorsun ki o başka bir şey. Kalıcılık başka.
Çok haklısınız.
Kuşaklara, insanlara, uygarlığa bırakacaksın onu yani.
Doğru.
Ülkene bırakacaksın, uygarlığa bırakacaksın. İşte Refik Durbaş sağ olsun.
Ki kendisi bu ülkenin çok önemli
değeri. Onun sayesinde işte hiç değilse kaldı. Sonra ben bir araştırmalar yaptım. Kütüphanelerde falan eski edebiyat dergilerinde. Yani ortaokul çağından bu yana.
Evet.
Çeşitli dergilerde, gazetelerde yazmış olduğu şiirleri. Yani acemilik dönemi dahil, ustalık o sonra o kitaba girecek olanlar dahil. Hepsini toplayıp kitabın ardına bir fasikül gibi yani ek bir cilt gibi kitapla birlikte. Hani dedik son bir görev
güzel bir
babamıza.
Şey evet.
Yani bu kitabın içeriğine dokunmak gibi bir yani haddimize değil asla bu öyle bir şey değil. Ama ikinci bir kitap gibi bir ara bir çıkardık yanlış anlaşıldı. Sanki ikinci bir kitapmış gibi ama halbuki değil.
Evet.
Ya dedim bu daha usulüne uygun olacak. Kitabın arkasına bir ön söz yazdım.
Evet.
Ayrı bir fasikül cilt olarak ya dedik işte edebiyat severlerin, araştırmacıların, edebiyat tarihçilerin, öğrencilerin, araştırmacıların, kamuoyunun bilgilerine sunalım. Bu da benim son bir görevim olsun babam için yapabileceğim dedim.
Çok
bunları derleyip toplayıp koyduk.
Hani
var olan onunla ilgili okunabilecek olan tüm şiirler o kitabın içinde arka fasikülde mevcut.
Evet. Olur. Programımızın sonuna geliyoruz. Son bir sorum olacak. Yine hayatınıza dair ilginç bir şeyle karşılaştım. Galiba eşinizin soyu Tolstoy'a kadar ulaşıyor. Doğru mu? Böyle
ya
bir bilgi.
Öyleymiş. Ben 2 sene sonra öğrendim onu. O bir tesadüf oldu.
Evet. Eşiniz ressam bu arada değil mi?
Ya yapıyor. Öyle resim yapıyor da. Ya şöyle bir şey. hiç aklıma gelmez. Tamam işte bir şekilde hiç olmadık yani. Nerede kimle tanışırsın? Nerede tanışırsın? Hiç olmadık bir yerde tanıyorsun bir insanı falan. Evet. Nerede karşına çıkar bilemiyorsun. Evet. Biri çıkıyor karşına. Baktık. Tamam biz anlaşıyoruz. Bizim iş ciddileşiyor yani. Olabilir bunun şeyi var. Geleceği falan. Konuşuyoruz böyle. Bir gün konuşurken şey dedim. Ya dedim hani evleneceğiz falan. Yani evlilik iyi bir şey ama ya dedim bizim meslek dedim biraz geçim sıkıntısı falan olan bir meslek. Zaman zaman olabilir hani bil yani. Hı-hı. Önceden bunları söyleyelim de yani hı-hı, açık olsun. Hı-hı. Dürüst olalım. Ya oluyoruz tabii dedi canım. Sanat hep öyle dedi. Dünyanın her yerinde öyle falan. Bizim oralarda da öyle dedi. Ya dedim işte bir de dedim şöyle bir şey var. Rahmetli dedim en babam şair. Ondan sonra önemli de bir şair dedim. Ama seveni çok sevmeyeni de çok dedim. Yani anlamayan, yanlış anlayanlar, çeşitli böyle politik sebeplerden dolayı böyle düşmanlık güdenler. Halbuki yok yani. Şiir başka bir dünya. Her neyse. Politika şey sığ bir mecra.
Tabii tabii kesinlikle.
Ondan sonra ya dedim seven var, sevmeyen var. Özetle hı-hı, resmi işler hı-hı, söz konusu olduğunda sıradan bir insanın iş bulma şansı, o işi alabilme şansı benden daha yüksek. Ben hepsinden daha iyi olmayı başarsam bile o kadar iş alamayabilirim. Hani böyle sıkıntılarımız olabilir dedim. Doğal karşıladı. Olur. Niye? İşte şair dedim. Ya dedim sizin o büyük şairler gibi falan dedim. Ha öyle mi dedi. Ya bizim dedelerden de var dedi. Bir tane edebiyatçı dedi. Yazarmış dedi. Bizim dedelerden. Kim ya dedim. Ben de hani sordum. Acaba bir isim söyleyecek bilmeyeceğiz şimdi. Onlar da evet, dolu. Evet, yazar dolu ya. Yani. Çok geniş. Ya kim? Böyle alçak ses. Tolstoy dedi. Nasıl ya dedim. Nasıl Tolstoy?
Çok hangi? Enteresan
Leo Tolstoy yani Savaş ve Barış Anlaka. Niye söylemedin dedim sen burada böyle bir nereden evet, çıktın karşıma? Çok ayıp ya dedi. Olur mu ya dedi. Herkesin dedi bir anası var. Yani biz neyiz ona bakalım dedi. Yani çok ayıp dedi ha, öyle soruyla sopuyla övünmek falan. Sonradan öğrendik. Sergei Tolstoy yani evet, Tolstoy bildiğimiz Anna Karenina'nın yazarı. Leo Tolstoy'un abisi Sergei Tolstoy. O da yazar ama tabii başarılı bir yazar değil. Bizim kayınvalide onun torunuymuş. Üçüncü göbek torunuymuş. Niye? Soyadı bakıyorum çünkü şimdi evleniyorsun. Evet. Annesinin soyadı falan. Allah Allah.
Bu çok
nereden çıktı yani?
Sürpriz olmuş size.
Kısmet ya, ya nerede buldum ben seni? Nereden çıktın karşıma da geldiğimiz noktaya bak. Yani evet, o beni bilmiyor. Ben onu bilmiyorum. Olmadık bir yerde karşılaşmışız. Bir şeyler olmuş. Evet. Ondan sonra bir bakıyoruz. Hadi evimiz. İki sene sonra bunu öğreniyorum falan böyle bir şey. Ne fark eder?
Evet, yani aslında evet, değişik insan, bir şey yani.
Ne fark eder? Evet, böyle de bir şey çıktı yani. Onu ben de iki sene sonra öğrendim. Herkes utanıyoruz da böyle yani ne yapalım? Yani öylesi. Yani sevmiyorum evet, babayı da falan. Yani evet. Benim ne olduğum önemli.
Haklısın.
Ben adam evet, mıyım ya da ne kadar adamım ne yapabiliyorum? Baba ki, tamam eyvallah yapacağını yapmış. Gel geçmiş dünyadan bırakacağını bırakmış. Bize bırakabileceği en güzel şeyi bırakmış. Namuslu dürüst bir adam. Aslan gibi şair. Ne bırakacak bize?
Oh. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti tamam, gerçekten. Nasıl geçtiğini anlamadım. Güzel beslenmişsiniz öyle söyleyeyim evet, size maşallah. Evet.
Sağ olun.
Sizi programa davet ettiğimde böyle bir insanla karşılaşacağımı bilmiyordum. Sadece bir sanat yönünü ama bir derinlik gördüm. Tekrar tebrik ederim
sanat
sizi.
İşinde lazım. Sanatçı da olur o yani. Sanatçı da olması lazım. Yani,
olması lazım. Herkes de
sanat
yoktur.
Sanat bilim inanç diyorum bak. Bu
evet,
üçü.
Güzel şey yaptınız
üçü,
zaten.
Üçü şeydir yani. Evet. Eşittir yani. Eş değerdedir. Evet. Üçü de üçünden biri olabilir yani. İşte eş değerdir yani.
Çok teşekkür ediyorum tamam, tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bir yaşamdan portrelerin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. We'll be right back.